Güne Bakış devam ediyor.
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo Kid'i Güne Bakış programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Ben sunucunuz Büşra Eser. Bu bölümde Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yıldız Öztan Ulusoy hocamız ile Instagram ve X'teki itiraf gıybet gibi isimsiz hesapların arkasına saklanan genç ve öğrencilerin sınır tanımayan iddialarını ve bunun getirdiği özgüvensizlik hakkında konuşacağız. Bugün sadece kendi kampüsümüzün değil, dijital çağın içine doğan genç neslin en büyük açmazlarından birini konuşuyoruz. Sosyal medya platformundaki anonim itiraf ve gıybet sayfaları, gençlerin isimsiz maskelerin arkasına saklanarak akranları hakkında sınır tanımayan iddialar paylaştığı bu siber zorbalık evrenini Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yıldız Öztan Ulusoy hocamızla masaya yatırıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Hocam dinleyenlerimiz için sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Merhaba, ben bahsettiğiniz gibi psikolojik danışma ve rehberlik ana bilim dalında ve Kocaeli Üniversitesi'nde 94 yılından beri çalışmaktayım. Çok uzun bir zamandır üniversitedeyim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden mezunum. Bunun dışında psikolojik danışma ve rehberlik alanında daha çok danışanlarla ilgili terapötik beceriler üzerinde dersler veriyorum. Ve bir yan dalım da kariyer danışmanlığı üzerine.
Çok teşekkür ederim hocam. İlk sorumla başlıyorum o zaman. Hocam gençlik yılları bireyin kendini kanıtlamaya dair özgüven inşa etmeye çalıştığı en kritik dönem. Ancak bu sayfalarda garip bir çelişki var. Sınıfta, kantinde ya da sosyal hayatta kendi adıyla yüzüyle fikrini söyleyecek, eleştiri getirecek cesareti yani gerçek özgüveni bulamayan bazı gençler dijitalde ismini gizlediği an pervasız bir güce ulaşıyor. Biz gencin gerçek hayatta sergileyeceği o ifade özgürlüğünü isimsiz bir sayfasının arkasında yakıcı bir cürete dönüşmesinin psikolojik sebebi nedir? Burada bir özgüven patlaması mı izliyoruz yoksa derin bir özgüvensizliğin dijital maskeyle kamufle edilmesini mi?
Evet, oldukça kapsamlı bir soru. Evet. Şimdi bu dijital dünyayla birlikte aslında her birimiz çok geniş bir alana sahip olduk. Bilgiye çok hızlı ulaşıyoruz. İstediğimiz şekilde istediğimiz konuları yakalayabiliyoruz. Gençler açısından baktığımızda ise bu söylediğiniz şey yani dijital dünyada kendi adlarına bir takım özgürce paylaşımlar yapıyor olmaları bir özgüven patlaması gibi gelmiyor bana. Hani özgüvenin çok yükselmiş olması gibi gelmiyor. Tabii bu konuda okumalar yapıyoruz, inceliyoruz ama daha çok bu dijital dünyanın o görünmeden, arka planda, yüz yüze iletişim halinde olmadan kişinin dilediğini istediği şekilde yazıp, konuşup, söyleyip çekildiği bir alan gibi. İletişimde en önemli şey biliyorsunuz kanal. Alıcı arasındaki o geri bildirim ağı. Burada çok da geri bildirime ihtiyaç duymadan herkes istediğini yapabiliyor, istediği gibi konuşabiliyor. Ve tabii bilgiye çok hızlı ulaşıldığı için belki orada da herkes kendini fazlasıyla bilgili gibi hissediyor. Hemen bilgiyi işte öğrendim, bunun ne olduğunu biliyorum, yapıyorum gibi. Dolayısıyla burada aslında bir dijital maskeden de bahsedebiliriz. Belki bir maske, dijital bir kostümden de bahsedebiliriz. Yani çok böyle özgüvenin yüksekliği değil de sanki sahneye çıkmış rol alan birinin o role girdiği anda yapabildikleri. Ama aslında sahneden ince yine kendisi. Yine arka planda, gerçek yaşamda kendisini yaşıyor. Bilmiyorum sorunla ilgili çok hani bağlayabildik mi ama...
Evet hocam.
Buradan bakarsak hani biraz daha böyle sanki dijital bir maske var ve onun arkasında bir özgüvensizlik var. Aslında bir özgüvensizliğin yüksek bir özgüven gibi dışa yansıması.
Hocam kimliği gizleme gücü, insanın içindeki o yerleşik ahlaki ve vicdani sınırlar ne kadar çabuk yok edilebiliyor peki? Gençler neden kimse benim yaptığımı bilmeyecek düşüncesiyle bu kadar kolay acımasızlaşabiliyor peki?
Burada şey var, yani insanlar dediğim gibi hani bir anonim kimlik arkasına geliyor. Dolayısıyla yakalanma, kim olduğunun bilinmesiyle ilgili bir endişe taşımıyor kendince. Ondan sonra hani bir hesap vermek zorunda değil bu konuda. Karşı tarafı demin de söylediğim gibi görmediği için, mağdurun ne yaşadığını, ne olduğunu bilmediği için çok rahat davranabiliyor. Burada hani ahlaki açıdan bakarsak aslında hani insanların nasıl diyeyim, hani ahlaki bir kopuş olarak değil de normalde bir insan bunu yaparken hani şey düşünürüz ya, dışarıda yani bunu biri görse ne der, acaba böyle davrandığımda nasıl hisseder, hani bunları düşünmüyor. Dolayısıyla da hızlı ve rahat davranıyor. Yani davranışın arkasındaki geri bildirimi alamadığı için ya da almadığı için orada çok serbestleşiyor. Bir ödül mekanizması da var. Beğeni aldıkça, burada onaylandıkça bir üstünü yapmak istiyor. Bir üstünü yapmak istiyor. Ne oluyor? Hani ipin ucu kaçmış oluyor aslında. Hani orada büyük bir zorbalamaya kadar giden durum karşımıza çıkmış oluyor.
Hocam peki bir başkasının hayatını ifşa etmek, dedikodusunu yaymak veya onun dijitalde küçümsemek, bu sayfalarda içerik gönderen gençlere nasıl bir statü veya sahte bir onaylama hissi veriyor? Az önce de bahsettik ama genç nesil bu toksik yollar görünür olmaya iten motivasyon nedir hocam?
Şimdi özellikle gençler açısından baktığımızda gelişim psikolojisi bize bu ergenlik döneminin farklı olmanın değerli olduğu ile ilgili bir sürü gelişimsel bilgi veriyor. Yani gençler farklı olmayı tercih ediyorlar. Herkesin yaptığının aynısını değil, farklı bir şey yapmayı arzu ediyorlar. Dolayısıyla bu ilgi çekmek aslında bir şekilde fark etmeden gündem belirlediğini düşünmek, güç sahibi olduğuna dair bir algı geliştirmesi, bunlar aslında kısa süreli ödül mekanizmaları. Ama ne yapıyor? Genç bu işte o anlık yaşadığı onaylanma hissiyle daha da arttırmaya başlıyor davranışlarını. Sonra son kısmını bir daha alabilir miyim?
Hocam genç nesli bu toksik yollar görünür olmayı iten motivasyon nedir demiştik.
Buradaki motivasyon dediğim gibi farklı olmak, ilgi çekmek, gündem evet. Oluşturmak. Bir de hani ucu bucağı olmadan o onayı aldıkça bir üst seviyeye çıkmak, bir üst seviyeye evet. Çıkmak. Dolayısıyla iyice toksik bir hale getirmiş oluyor.
Peki hocam, sosyal medyadaki bu dedikodu ve itiraf kültürü genel olarak kampüs hayatını ve öğrencilerin birbirine olan güvenini ve arkadaşlık ilişkilerinin doğasını nasıl zedeliyor?
Şimdi en büyük ilişkide aranan ihtiyaç güvendir. Burada güven ihtiyacı olduğu gibi aşağıya inmiş oluyor. Çünkü günlük yaşamda yaptığı bir hareketin, söylediği bir sözün sosyal medyada kendisine nasıl bir karşılık getireceğini düşünmeye başladığında birey yakın ilişkiler kurmaktan, olduğu gibi davranmaktan uzaklaşmaya başlayabiliyor. İşte ne bileyim, derste söz aldığında, işte bir fikrini ifade ettiğinde bu fikrin kalkıp da sosyal medyada eleştirildiğini görmek, işte mizah yapıldığını görmek kişinin tercihlerini aşağıya çekmiş oluyor. Ya da işte bir duruşu, bir davranışının fotoğrafının kullanılması. Dolayısıyla arkadaşlık ilişkileri bozulabiliyor. Sınıf içi etkileşim bozulabiliyor. Kampüs hayatı dediğimizde aslında kampüs sadece ders ortamında değil, kampüsün içindeki bir hayatla var oluyor. Yani üniversiteyi bence üniversite yapan da kampüs içerisindeki yaşamdır. Ama bu yaşamın içerisinde güven ortamını ortadan kaldırmaya başladığınızda, bu dijital ortamda, sosyal medyada birbirine linç girişimleri başladığında herkes kendi dünyasına çekilip o dünyanın içerisinde yalnızlaşarak sürdürebilir. Bu da bizim istemediğimiz bir şey. Çünkü yalnızlaşma ruh sağlığı açısından da oldukça olumsuz bir durum. İşte duyuyoruz haberlerde de hani kendine erken yaşta öz kıyıma yönelen bireyler olabiliyor. Sırf oradaki yaşantılardan dolayı kendini aşağıya çeken bireyler oluyor. Başarısını aşağıya çekiyor, yapabileceklerini göstermez oluyor. Benim söyleyebileceğim en önemli şey bence kampüs ortamındaki bu tür davranışlar bireyin kampüste yaşayan birey olma özelliğini engellemesi.
Hocam hazır kampüsten bahsetmişken sosyal psikolojik açısından da değerlendirmek istiyorum. Genç neslin bu dijital sürü psikolojisini nasıl çalıyor hocam? Akran baskısı ve gruba aidiyet arzusu gençlerin adalet duygusunu nasıl bu kadar kolay köreltebiliyor?
Şimdi bu açıdan da baktığımızda hani bu sürü psikolojisi aslında en tehlikeli kısmı oluşturuyor. Çünkü işte çok hızlı bir şekilde her şey yapılabiliyor. Çok hızlı görünür hale gelinebiliyor. Demin de söylediğim gibi çok hızlı beğenilerin alınması ne yapıyor? Hani grubun davranışına uyum mekanizmasını getiriyor. Şimdi sosyal psikolojide baktığınızda bilmiyorum daha önce hani okudunuz mu, duydunuz mu? İzleyiciler, dinleyiciler biliyordur. Böyle bazı deneyler var. Mesela sosyal psikolojide uyum deneyi var. İşte bir 5-6 kişi aynı odaya giriyorlar. Altısını denek olarak deneyicinin belirlediği kişiler olarak düşünün. Bir kişi de gerçek denek. Herkes yanlış cevap verdiğinde o gerçek kişi doğruyu bilse bile oraya uyum sağlamaya başlıyor. Yani demek ki ben bir şeyi yanlış biliyorum, yanlış görüyorum gibi. Dolayısıyla sosyal medyada da bir şeyler herkes tarafından onay görmeye başladığında kendince bunun hatalı olduğunu, yanlış olduğunu bilse bile kişi herhalde bende bir hata var, benim görmediğim bir şey var ki ben de bunun onayını vermem gerekiyor diye düşünebiliyor. Bu sürü psikolojisi dediğimiz şey. Ya da daha baskın olan bir kişi daha kendine güven düzeyi düşük olanlara baskı uygulayarak, bu da böyle Milgram diye bilinen bir araştırmacının deneyi, bu maskeleme dedik ya, insanlar kendi gerçek yüzleri gözükmediğinde yapabileceklerinin çok daha ötesinde insanlara kötülük yapabiliyorlar. Bu deneyde insanlara işte güya elektrik şoku verilmesinden bahsederiz. Ve işte profesör diyor ki denek olan kişiye, hadi diyor bu şeyi yüze çıkar, elektrik gücünü işte 120'ye çıkar. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani 120'ye 130, 200 voltla biz çarpılırız ve çok ciddi bir elektrik çarpması sonucu da ölüme kadar gidebilecek bir durum var. Bunlar 400'e kadar yanlış hatırlamıyorsam voltu çıkartabiliyorlar. Bu ne demek? Başında çok güvendiği otorite birisi varsa kendi gerçek bilgisini kenara koyarak başkasına sonsuz zarar verebilme eğilimi olabiliyor insanlarda. Şimdi bu dijital dünya içinde böyle, yani görünmüyor olmak, maskelenmiş olmak ve yaptığının sorumluluğunu almıyor olmak. Burada en büyük faktörlerden birisi de kişiler burada sorumluluk almıyorlar. Yani ben yapmadım ki diyor. Biri yaptı, ben sadece beğendim. Ben sadece paylaştım. Dolayısıyla sorumluluk alınmadığında bu bence sürü psikolojisi kendi içinde gitgide büyüyen bir yapıya doğru yöneliyor.
Evet. Hocam bu yapay dünyada genç neslin içindeki o insani duyguyu, yani başkasının yarasını kendi kalbinde hissetme becerisi dediğimiz empati duygusunu nasıl bu kadar derinden yaralayıp yok ediyor?
Yani empatinin gerçekleşebilmesi için yüz yüze iletişim çok önemli. Çünkü siz karşınızdaki kişiye bir şey söylediğinizde onun beden dilini, yüz ifadesini, ses tonunu çok daha net bir şekilde gördükten sonra sanırım bu söylediğim şey onu üzdü ya da bu anlattığı şey gerçekten ona acı vermiş ya da çok mutlu etmiş, illaki hani hep olumsuz duygular olmak zorunda değil. Bunları hissedersiniz ve ona göre pozisyon alırsınız. Yani cevabınızı, yaklaşımınızı ona göre yaparsınız. Ama ekran karşısında bunları görmüyorsunuz. Dolayısıyla da yani ben bu sözü söyledikten sonra karşımdaki ne hissetti? bundan dolayı nasıl bir duygu içerisinde bilmediği için empati yitimi ortaya çıkmaya başlıyor. O yüzden dijital empatiyle ilgili ayrıca bir çalışmak gerekiyor. Mesela biz çevrimiçi danışma yapıyoruz psikolojik danışmada. Bu danışma sürecini yaparken hani mutlaka ekranın açık olması, danışanın olabildiğince bedeninin hani üst bedeninin azından görünür olması. Ama mesela dijital ortamda yaptığımız danışmada şu beni çok etkiliyor. Yani yumruklarını sıkıyor mu acaba? Bunu anlatırken bacakları nasıl titretiyor mu? Yani oturuşu nasıl? Bunları görmediğiniz için bir tık daha kontrollü gitmeniz gerekiyor. Ama hiç görünmeyenleri düşündüğünüzde sadece yazmak, içinden geleni söylemek. Yani tek taraflı bir şey var burada. İçinden geleni söylüyor, yazıyor ve bırakıp gidiyor.
Hocam peki bu tür organize siber zorbalıklara maruz kalan bir gencin benlik saygısı, sosyal ilişkileri ve ruh sağlığı bu süreçten nasıl etkilenir? Bu durumun gençlerde yaşattığı psikolojik tahribatın geri dönüşü ne kadar mümkündür?
Hani üç açıdan bakalım istersen. Yani bir mağdur var, bir yapan var, evet. Bir de izleyici var. Yani üç boyutta. Tabii en çok mağdur açısından baktığımızda bunu gizledikçe, sakladıkça, bunun da kendi başına baş etmeye çalıştıkça ciddi bir psikolojik zorluk içerisine giriyor. Geri dönüşü tabii ki destek alarak mümkün belli bir yere kadar. Travma gibi düşünebiliriz, mikro travmalar gibi düşünebiliriz bunu. Zorbalayan ya da bu şiddeti uygulayan kişi açısından bakarsak aslında onda da düşük bir benlik algısı, gerçekten kendisiyle ilgili bir sorunların olduğunu da düşünebiliriz. Onun da mutlaka destek almaya ihtiyacı var. Neden buna ihtiyaç duyuyor, neden olduğu gibi olma konusunda kendisiyle ilgili yüzleşemiyor ya da kendiyle birleşemiyor. Bu konuda destek almak lazım. Belki toplumun büyük bir kısmını oluşturan izleyici kitlesinin de büyük sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani bu sürü psikolojisine dalmamak gerekiyor. Burada aklımıza ve mantığımıza güvenmek gerekiyor. Her şeye okey dememek gerekiyor. Beğenmek zorunda değiliz, paylaşmak zorunda değiliz. Bu bize ayrı kılmaz. Burada hani özellikle mağdur açısından bakarsak da şunu unutmamak lazım. Her şeyi üstlenmemeyi öğrenmek gerekiyor. Yani destek almasak bile bunu bana diyor diye her şeyi üstlenip benle ne ilgisi var diye düşünüp kendimizi yıpratmak yerine bu o kişinin aslında kendiyle ilgili bir sorunu sanırım. Bunları söyleyerek kendine iyi gelmeye çalışıyor. Kendisine aslında yardım arayan birinin çığlığı gibi bakmak.
Hocam dijital dünyada genç neslin ahlak süzgeçlerini yeniden mi şekillendiriyor? Genç hayattaki ahlaki sorumluluk bilinci dijital dünyada neden bu kadar kolay buharlaşıyor?
Yani ahlaki açıdan tabii ki yeni şeyler öğrendiğimiz bir süreçteyiz. Ama hani değerler bence çok da şey değil, hani değişmiyor. Bu süreçle ilgili gençlerin biraz daha aslında hani birbirlerine karşı anlayış, güven, saygı, ondan sonra ait oluş düzeyleriyle ilgili farkındalıklarını arttırmak gerekiyor. Bu konuda sorumluların daha kontrollü şekilde belki dijital dünyayı düzenlemeleri gerekiyor. Eğitimlerin verilmesi gerekiyor. Ahlakı dediğim gibi düzenleyen şey bu uyum, itaat, hani benimseme davranışlarını gençlerde hani biraz önce söylediğim gibi kendi aklına, mantığına güvenen bireyler yetiştirmek, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek çok önemli. Başka ne söyleyebiliriz? Hani ahlaki açıdan baktığımızda da bireylerin toplumsal anlamda erken yaştan itibaren tüm kurumlarıyla bu konuda eğitilmeye ihtiyaç var. Yani tek başımıza bir şey değil aslında. Bütün mecralarda bu konuda destek önlemlerin alınması gerekiyor.
O hocam peki bir sosyal psikolog olarak içindeki o öfkeyi ya da yetersizliği isimsiz sayfalarda başkalarına saldırarak çıkaran gençler, bu zorbalığa maruz kalanlara ve sessizce izleyen çocuklara son mesajınız ve tavsiyeniz ne olurdu?
Aslında biraz önce söylediğim gibi mesela hani daha çok saldırganca davranış gösterenleri bu anonim güç sizi normalde güçlü yapmıyor. Gerçekte kim olduğunuzu siz de biliyorsunuz demek isterim. O içerik silinse de sizin içinizde aslında bir iz bırakıyor. Yani sen o içeriği yolluyorsun ama kendi içinde bunun izini silemiyorsun. Başkalarına zarar vererek ortaya konulmaya çalışılan hiçbir kimlik sağlam durmayacaktır. Bunu saldırganlığı kendisi için tercih edenlere söyleyebiliriz. Yani zarar vererek güçlenmeyi düşünmek yerine kendini kabullenerek güçlenmeyi öneriyorum. Biraz önce söylediğim gibi hani daha çok kendini mağdur hissedenleri, burada yapılan hiçbir şey sizin değeriniz hakkında bir şey söylemiyor. Anonim bir hesaptan birilerinin sizin hayatınıza dokunma hakkı yok zaten. Ve güvendiğiniz kişilere gidin, destek alın. Bu acınızı, rahatsızlığınızı dile getirin. Yani bu konudaki huzursuzluğunuzu. Yine dediğim gibi izleyici olan kişilere de bu sürü psikolojisine katılmak durumunda değilsiniz. Kendi kararlarınızı alın, kendi doğrularınıza inanın, kendi ahlaki yargılarınıza inanın. Ve yani bu cesaret veren dijital dünyanın işte hızlı yapısına girip işte attım gitti gibi düşünmeyin. Her attığımız şey aslında bize tekrar zarar olarak dönüyor. Hatta şimdi aklıma geldi, şu ne kadar yerinde olur bilmiyorum ama işte bu sera gazları diyoruz ya, hani işte bir deodorant kullanmak bile aslında çevreye zarar veren bir durum. Ama herkes kullanıyor. Sonuçta çevre niye bu kadar kötü diyoruz, niye bu kadar zarar görüyor? Aslında hepimizin sorumluluğu var. O yüzden herkes sorumluluk almak zorunda. Yanlış gördüğünü bildirmek zorunda. Doğru olmayana tepki vermek zorunda. Bu şekilde belki biraz daha kontrollü hale gelebilir diye düşünüyorum.
Hocam bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Kapanışı yapmadan önce son sözü size vermek isterim.
Böyle bir konu için beni davet ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Başta söylememiştim bunu. Tabii çok derin bir konu, çok uzun uzun konuşulacak konu. Bu konuda okumalar yapılabilir. Hani özellikle bu programı dinleyip bir şeyler duymak isteyen bireyler için. Söyleyebileceğim şey, bu konularda gerçekten son yıllarda çokça çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Bu biraz önce söylediğim gibi dijital kostümden bahsedebiliriz, kimlikten, maskeden bahsedebiliriz. Bu tür makaleler okuyarak aslında bu dijital dünya ile ilgili, bu zorbalıkla ilgili, siber zorbalık diyebileceğimiz zorbalıkla ilgili bilgi düzeyimizi arttırmakta fayda var. Bunun yanında sosyal psikolojinin çok önemli olduğunu görüyoruz aslında. Hani insanlar sosyal varlıklar. Kimsenin kimseye zarar vermediği, herkesin birbirini severek, saygı duyarak yaşadığı bir dünya olmasını dilerim.
Bizim de umudumuz o yönde hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. İzninizle kapanışı yapıyorum.
Teşekkürler.
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo Kid'i, Haberin Merkezi Güne Bakış programında günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Ben program sunucunuz Büşra Eser. Sizlere günün hava durumu ve ekonomi açılış değerleriyle veda ediyoruz. 30 Haziran Salı günü Radyo Kid'de günün öne çıkan gelişmelerinin yerel ve ulusal gazete manşetlerine nasıl yansıdığını aktarmak, Türkiye ve dünya gündemine dair en güncel haberleri sizlerle paylaşmak üzere mikrofonda olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın, Radyo Kid'de kalın.
Güne Bakış sona erdi.